Ayrım 6, sayfa 52. Atatürk'ün o dönemde okullarda okutulan Tarih 2 kitabı için kendi el yazısıyla yazdığı İslam'ın Doğuşu ve Kur'an'ın Ortaya Çıkışı bölümü şöyledir. Hazreti Muhammed'in peygamberliği. Muhammed'in peygamberlik vazifesinin nasıl başladığını izah etmek en nazik ve en müşkül meseledir. Muhammed'in bir melekle Allah'la hakikaten konuşmuş olduğu kanaatinde bulunanlar olduğu gibi, Muhammed'in isteyerek böyle söylediğini ileri sürenler de olmuştur. Bu faraziyeleri bir kenara bırakmak ve meseleyi ilim ve mantık çerçevesi içinde mütalaa etmek daha doğru olur. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Muhammed hiç değişmeden yaşamış bir insan değildi. O da hayat ve hadiselerin zaruri icapları karşısında adeta her gün değişmiştir. Muhammed, iptida Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. Bunu düşünmemiştir. Bu düşünce senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur. Asıl meselenin hal noktası şuradadır. Bütün iptidai kavimlerde olduğu gibi, Araplarda da şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvetler Araplar için cinlerdi. Cinler güya kâhinlere de kayıptan haber verme kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki, Muhammed dahi cinlerin vücuduna samimi olarak inanmıştır. Hakikaten cinlerin şairlere şiir ilham ettiğine kaniydi. Muhammed'in İsa ve Musa dinlerine dair öğrendikleri de bu itikadını kuvvetlendirmiştir. Fakat Muhammed diğer taraftan tabiat fevkinde bir kuvvetin ilhamlarına maruz kaldığına inandı. Muhammed ilhamlarını cinlerden almadığını ve fakat cinlerden yüksek olan Allah'tan aldığını söyler. Bu sebeple Kur'an ayetlerinin manzum değil mensur olduğunu delil gösterir. Muhammed başlangıçta herhalde şiddet bir heyecana maruz oldu. Bir takım dini endişeler ve vicdani mülahazalarla samimi surette üzüldü. Muhammed namuskar, samimi ve menfaat fikrinden arınmış olarak ortaya atıldı. Onun gayesi ırktaşlarının ahlak ve dinini ıslah etmekti. İlk vahiy. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok eski rivayet vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetinin ne olduğu malum ve belki de mezbut değildir. Kur'an sureleri Muhammed'e açık semada peyda olmuş, bir şimşek gibi günün birinde birdenbire inmiş değildir. Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptıktan sonra edebi bir şekil vermiştir. Mamafih kendisini tahrik eden Batmi Anil'in söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kâniydi. Muhammed'i harekete geçiren bir amil samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed daha sonra irticalen dini hitabede bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de nihayet Allah'ın Resulü haline geçti. İçinde yaşadığı insanların manevi menfaati için ve büyük bir hakikat namına büyük bir mücadeleye atılmış olan Muhammed, sonunda dini bir imparatorluğun mutlak reisi ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besleyen muharip bir dinin müessisi sıfatıyla ömrünü bitirdi. Bu iki netice münhasıran kendi manevi ve fikri kuvvetinin mahsulüydü. Muhammed'in neşrettiği din insanların kalplerinde derin bir ihtisas uyandırırdı. O ölüp gittiği halde hala İslamiyet'in kalplerde ihtizaz hosule getirmekte olduğu hissoluyor. Bu hakikatin sebebini araştırırken yalnız Muhammed'in şahsi üzerinde durmak kafi değildir. O unsurlar mevzu bahis olan kavmi faaliyet sahasını teşkil eden kavmin halleridir. Herhalde içtimai heyet Muhammed'in ilk telkinlerini bati bir tekamül ile tadil ve tevsiye etmiştir. Görüldüğü gibi Atatürk'ün liselerde okutulacak Tarih 2 kitabı için 1930'da bizzat kaleme aldığı bu satırlar, onun İslam'a ve Kur'an'ın ortaya çıkışına tamamen akli, mantıki ve bilimsel çerçevede yaklaştığını göstermektedir. Nitekim söz konusu notlarında bu gerçeği, Muhammed'in bir melekle Allah'la hakikaten konuşmuş olduğu kanaatinde bulunanlar olduğu gibi, Muhammed'in isteyerek böyle söylediğini ileri sürenler de olmuştur. Bu faraziyeleri bir kenara bırakmak ve meseleyi ilim ve mantık çerçevesi içinde mütalaa etmek daha doğru olur cümleleriyle açıkça ifade etmiştir. Atatürk'ün bu notlarında konumuz açısından asıl önemli olan bölüm, Kur'an'ın ortaya çıkmasıyla ilgili şu cümleleridir. Atatürk'e göre Kur'an sureleri Muhammed'e açık semada peyda olmuş, bir şimşek gibi günün birinde birdenbire inmiş değildir. Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptıktan sonra edebi bir şekil vermiştir. Mamafih kendisini tahrik eden batıni amilin söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kâniydi. Çok açık bir şekilde görüldüğü gibi gerçekten de Atatürk Kur'an'ın gökten indiği düşüncesine katılmamaktadır. Çünkü bu düşünce hem akla, mantığa, bilime hem de daha önce anlattığım gibi Kur'an'daki dine aykırıdır. Meseleye bilimsel, akılcı, gözle yaklaşan Atatürk'e göre Kur'an sureleri açık semada peyda olmuş, bir şimşek gibi günün birinde birdenbire gökten inmiş değildir. Ona göre Kur'an, Hz. Muhammed'in uzun süreli dini tefekkürlerinin çalışmalarının, incelemelerinin ürünüdür. Bununla birlikte Atatürk, Hz. Muhammed'in Kur'an'ı ortaya koyarken kendisini harekete geçiren tabiatın üstünde gizli bir güce samimi olarak inandığını da belirtmiştir. 2. Kitapların dogmaları. Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları cümlesindeki dogmalar ifadesi de kutsal kitap sözlerine hakaret değildir. Şöyle ki, bütün sözlüklerde dogma sözcüğü kati olarak ileri sürülen fikir anlamındadır. Sözcük Fransızca dogme sözcüğüne dayanmaktadır. Dogma sözcüğü Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde aynen şöyle tanımlanmıştır. Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas. Dolayısıyla kutsal kitapların dogma olduğunu söylemek, kutsal kitaplara hakaret değil, gerçeği ifade etmiştir. Bilindiği gibi Kur'an'daki ilkelerin değişmez ilkeler, Fransızca söylersek dogme olduğunu bizzat Kur'an ifade etmiştir. Müslümanlar da bu ilkeye inanmıştır. Asıl Kur'an'ın dogma olmadığını söylemek Kur'an'a hakarettir. Bu nedenle Atatürk, kitapların dogmaları derken kutsal kitaplara ve özellikle de Kur'an'a hakaret etmemiş, gerçeği ifade etmiştir. Nitekim Atatürk söz konusu konuşmasında bizim prensiplerimizi dogmalarla bir tutmamalıdır dedikten sonra biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz demiştir ki, burada da dogma sözcüğünün birebir sözlük anlamından, yani doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas açıklamasından hareket etmiştir. Atatürk, bizim prensiplerimiz dogma değildir derken, kendi prensiplerinin gökten veya gayipten, yani bilinmeyen bir kaynaktan, görünmez alemlerden değil, doğrudan doğruya bilinen, görünen, yaşamdan alındığını, yani dogmaların aksine doğruluğunun sınandığını, yani bilimsel olduğunu anlatmak istemiştir. Böylece devletin din kurallarıyla değil, hayattan alınan dünyevi kurallarla yönetileceğini, doğrusunun bu olduğunu belirtmek istemiştir. Atatürk bu sözleriyle çok güçlü, sarsıcı bir laiklik vurgusu yapmıştır. Tabii ki Tanrı'nın gökte olduğunu, kutsal kitapların gökten indiğini düşünen ve dahası devletin kutsal kitap kurallarıyla, din kurallarıyla, dogmalarla yönetilmesini isteyen birinin bunu anlaması olanaksızdır. Atatürk bu sözleriyle değişken, dinamik bir yapısı olan devlet yönetiminin dogmalara, yani değişmeyen kanunlara, kutsal kitaplara, dinlere göre belirlenmesine ve bir de kitapların gökten indiği sanrısına itiraz etmiştir. Yani aslında Atatürk bu sözleriyle şu iki gerçeğin altını çizmiştir. 1. Dogmalarla değişmeyen kutsal kitap sözleriyle ülke yönetilmez. 2. Kutsal kitaplar gökten inmez, bu bir sanrıdır. Bence her iki düşüncesi de son derece doğrudur. Tabii buradaki yanlış anlaşılmada zaman içinde sözcüklerin içinin boşaltılması ve o sözcüklere yeni anlamlar yüklenmesi de etkilidir. Örneğin Atatürk'ün kullandığı dogma sözcüğü Fransızcadan dilimize ilk geçtiği zamanlarda sözlük anlamıyla kullanılmıştır. Ancak zaman içinde içi boşaltılıp adeta dinlere hakaret anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak dogma sözcüğünü bugün dinlere hakaret olarak kullananların olması 76 yıl önce Atatürk'ün o sözcüğü yukarıda verdiğimiz şekilde sözlük anlamıyla kullandığı gerçeğini değiştirmez. Nitekim Atatürk, "Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım akıldır, bilimdir." derken dogmayla ayeti aynı anlamda kullanmış, donmuş ve kalıplaşmış kural olarak adlandırmıştır. Ama günümüzün Atatürk karşıtı psikolojik savaş uzmanları değişik kurnazlıklarla gerçekleri çok ustaca çarpıtabilmektedir. Atatürk'ün vatan ve ulus vurgusu. Çok daha önemlisi Atatürk, algı mühendislerinin cımbızladıkları 1937 tarihli o konuşmasında çok çarpıcı bir şekilde yolunu çizen şeyin vatanı, Türk milleti ve tarihten aldığı dersler olduğunu belirterek ayrım yapmadan bütün Türk ulusuna hizmet edeceklerini şöyle ifade etmiştir. Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de uluslar tarihinin binbir acıklı olay ve sıkıntıyla dolu yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır. Elimizdeki programın ruhu bizi sadece bir kısım vatandaşlarla ilgilenmekten engeller, biz bütün Türk ulusuna hizmet ederiz. Geçen yıl içinde parti ile hükümet kuruluşunu birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımızı fiilen göstermiş olduk. Bu olayın bizim devlet yönetiminde kabul ettiğimiz kuvvet birdir ve o ulusundur gerçeğine uygun olduğu ortadadır. Gücün tek kaynağı olan Türk milletinin seçkin vekillerini büyük mutlulukla eğilerek selamlarım. Görüldüğü gibi Atatürk kendisini din düşmanı olarak göstermek isteyen cımbızcıların görmezden geldikleri bu sözleriyle gücün tek kaynağının Türk milleti olduğunu ve ayrım yapmadan Türk milletine hizmet ettiklerini ifade etmiştir. Önemli olan da bu değil midir? Aslında 1937 meclis konuşmasının en can alıcı noktalarından biri, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları sözünden hemen sonra gelen bağrından çıktığımız yurt, vatan ve Türk ulusu vurgusudur. Biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz diyen Atatürk, başka bir konuşmasında ilham kaynaklarının yine Türk milleti olduğunu şöyle ifade etmiştir. Bizim ilham menbaımız doğrudan doğruya büyük Türk milletinin vicdanı olmuştur ve daima da öyle olacaktır. İlhamları gökten ve gaipten, bilinmeyen kaynaktan almamak, ilhamları doğrudan doğruya yaşamdan almak, ilham kaynağının milletin vicdanı olması. Bundan daha açık, daha doğru, daha gerçekçi ve daha bilimsel ne olabilir? Atatürk'ün bütün meclise ayakta Fatiha okuttuğu konuşma. Atatürk'ün 1937 meclis konuşmasındaki bir sözünü cımbızlayıp çarpıtarak Atatürk'ü dinsiz göstermeye çalışanlar, nedendir bilinmez, Atatürk'ün diğer meclis konuşmasındaki dinsel vurgularını, İslam dininden övgüyle söz etmelerini ve hatta bir keresinde bütün meclisi ayağa kaldırıp Fatiha okutmasını toplumdan gizlemişler veya bunun farkında bile olmamışlardır. Evet, yanlış okumadınız. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında 13 Ağustos 1923 tarihli meclis konuşmasında Kurtuluş Savaşı'nın nasıl güçlüklerle kazanıldığını ifade edip milletvekillerini şehitlerin ruhlarına fatihalar okumaya çağırmıştır. İşte bizim uyanık cımbızcıların hiç dikkatini çekmeyen Atatürk'ün o meclis konuşması. Sayın arkadaşlar, açıklamalarıma son vermeden önce hepimizi büyük bir göreve davet etmek istiyorum. Geçirdiğimiz buhranlı günlerin onurlu kahramanlarını hep birlikte kutsayalım. Onlar arasında savaş alanlarında düşman silahlarıyla göğüsleri delinmiş mutlu kişiler olduğu gibi, yangınlarda ateşlerde yakılmış talihsiz çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlar da vardır. Onlar arasında namusları saldırıya uğramış sonsuza dek ağlayacak genç kızlar da vardır. Onlar arasında yurtlarını kaybetmiş aileler, evlatlarını gömmüş analar vardır ve yine onlar arasında savaştaki namus görevini onurla yaparak bugün memleketlerine dönmüş gaziler vardır. Onlardan şehitlik mertebesine erişenlerin ruhlarına fatihalar armağan edelim. Meclis tutanağına yansıdığı şekliyle Atatürk şehitlerin ruhlarına fatihalar okunmasını isteyince milletvekilleri ayakta fatiha okumuştur. Atatürk'ün 13 Ağustos 1923 tarihli bu meclis konuşmasının ve sonrasındaki davranışının arkasında bir şeyler arayanlar, canım o strateji diyenler, nedense 1937 konuşmasındaki sözün neden, hangi amaçla söylendiğini hiç araştırma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Hatta yukarıda anlattığım gibi o sözleri gerçek bağlamından koparıp, başının sonunu kesip, cımbızlayıp, çarpıtmışlardır. Atatürk'ün 1923 tarihli konuşmasının ardından meclise ayakta fatihalar okutmasına dayanarak, Atatürk'ü dindar ve dinsever ilan etmek ne kadar gerçek dışıysa, Atatürk'ün 1937 tarihli meclis konuşmasındaki o sözlerine dayanarak Atatürk'ü dinsiz ve din düşmanı ilan etmek de o kadar gerçek dışıdır. Strateji dehası Atatürk'ün her iki davranışı da belli amaçlara yöneliktir. 1923'te Kurtuluş Savaşı ateşinin henüz sönmediği bir ortamda mecliste şehitlere fatihalar okutmayı gerekli gören Atatürk, 1937'de ise Türk devriminin lokomotifi CHP'nin akla, bilme, hayatın gereklerine uygun bir şekilde dinamik prensiplere sahip olması gerektiğini, bilimselliği, laikliği yine mecliste vurgulamayı gerekli görmüştür. Her iki davranışı da özünde tamamen ülke menfaatleri doğrultusunda akılcı davranışlardır. Ayrım sonu. Sayfa 60.